Şimdi Tanrı benim beşe geldik. Tanrı'nın kendini tanımlaması, nasıl bir tanımız var? Ve o kendini kendi seçilmiş halkına tanımlıyordu Mısır'dan çıkış kitabında ve o Mısır'dan çıkış kitabını çalıştırıyoruz beraber. Ve aynı zamanda Tanrı'nın sözü diri olduğu için, yaşayan olduğu için aynı zamanda Tanrı kendini bizlere tanımlıyor kutsal ruh aracılığıyla. Sadece tarihte bir olay değil. Sadece sözde kalmıyor. Tanrı değişmeyen olduğu için, yani 3500 sene önce olduğu gibi Tanrı bugün aynı bir Tanrı'dır. Ve bugün Mısır'dan çıkış kitabına 22. bölüme bakacağız beraber. Şu ana kadar Tanrı'nın nasıl bir Tanrı olduğunu gördük. Tanrı benim bir de ben benim. Yani ezeli, ebedi, değişmeyen bir Tanrı olarak kendini tanımladı. İkincisi bir kurtarıcı olarak bizi hayatlarımızın enkazından çıkarmak istiyor. Bizi kurtarmak istiyor. Öyle bir Tanrı. Üçüncüsü şifa veren bir Tanrı. Mucizeler yaratan, konumuz, durumumuz tamamen değiştirebilen bir Tanrı. Dördüncü kıskanç bir Tanrı. Yani bizi o kadar çok sevdi ki sadece oturup hiçbir şey yapmakta kalamadı. Bir eyleme geçmek zorunda kaldı. Oğlunu bizim için feda ettirerek gönderdi. Ve bu hafta Tanrı'nın nasıl bir Tanrı olduğunu bakacağız. Mısır'dan çıkış 22, 1. ayet. 21. ayet. 21. ayet. Diyor ki, yabancıya haksızlık ve baskı yapmayacaksınız. Çünkü siz de Mısır'da yabancıydınız. Dul ve öksüzün hakkını yemeyeceksiniz. Yerseniz bana feryat ettiklerinde onları kesinlikle işitirim. Öfkem alevlenir, sizi kılıçtan geçirtirim. Kadınlarınız, dul çocuklarınız öksüz kalır. Halkıma aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz, ona tefeci gibi davranmayacaksınız. Çünkü üzerine faiz eklemeyeceksiniz. Komşunuzun abasını rehin alırsınız, gün batmadan geri vereceksiniz. Çünkü tek örtüsü abasıdır. Ancak onunla örtünebilir. Onsuz nasıl yatar? Bana feryat ederse işiteceğim. Çünkü ben iyilik severim. Tanrı nasıl bir Tanrı? İyilik sever bir Tanrı. Yani şefkatli, merhametli, acıyan bir Tanrı. Müşfik bir Tanrı'dır. Tanrı fakirlerin feryadını duyan, savunmasızların haklarını savunan, yoksullara acıyan, mazlumların, ezilenlerin, hor görülenlerin Tanrısıdır. Değil mi? Tanrımız öyle bir Tanrı. Ve bütün kutsal kitap boyunca bu tanıklık tutarlıdır. Yani Tanrı değiştirmiyor. Ben benim. O öyleydi ve hep öyle olacak. Sonsuza kadar Tanrı iyilik sever olacak. Ve biz bugün ne yapacağız? Hızlı hızlı bütün kutsal kitaba bakacağız ve Tanrı'nın iyilik severliğini göreceğiz. Buna var mısınız? Hazır mısınız? Eyvallah, bakalım o zaman. İlk önce Tevrat'ta, zaten Mısır'dan çıkış kitabı Tevrat'ta bulunuyor. Tanrı halkını vaat edilen ülkeye kavuşturmak üzere onlara buna benzeyen birçok emir vermekle onlar bir ulus olunca yoksulların unutulmamalarını sağladı. Yani burada halkına ne diyor? Diyor ki, tamam şimdi çölden geçiyorsunuz. Sizi Mısır'dan kurtardım. Değil mi? Büyük bir mucizeyle. Sizi çölden geçiriyorum ve birkaç ay sonra vaat edilen ülkeye varacaksınız ve orada bir krallık olacaksınız, bir ulus olacaksınız. Nasıl bir ulus? Yani adalet olması gerekecek ve fakirlere bakmanız gerekecek. Ve diyor ki yabancılara bakmalısınız. Neden yabancılar? Burada yabancı var mı? Çünkü yabancıların akrabaları, çevreleri, meslektaşları, torpilleri yoktur. Değil mi? Biz hiç kimse, ben ilk geldim Türkiye'ye hiç kimse tanımadım. Yani ve onun için hakları kolayca gasp edilebilir. Ah şu yabancı, ondan güzel para kazanabileceğiz değil mi? Ve o şekilde, ve diyor ki yabancılara bakmanız gerekiyor. Çünkü onların hiç kimsesi yoktur. Ondan sonra diyor ki dul ve öksüz olanlara bakmalısınız. Neden? Çünkü o günlerde toplumun en savunmasız kısım onlar. Değil mi? Tanrı diyor ki onların hissettiklerini size de hissettiririm yoksa. Ve ondan sonra diyor ki yoksul bir insandan rehin olarak bir şey alacaksanız eğer, sakın güneş batmadan ona geri ver. Neden? Çünkü insanın rehin olarak vereceği tek şey abasıysa, fakirler içinde fakirlerden biri olması gerekirdi. Çok fakir, çok yoksul. Tanrı diyor ki onlara özel bir hassasiyetle davranmalısınız. Aile gibi davranmalısınız. Yani aile içinde ödünç veren paraya karşı faiz beklemiyorsun değil mi? Biz hayatımızda sadece bir kere akrabalarımızdan para ödünç aldık. Ve onlara faiz vermeye teklifte bulunduk. Ve yani haşa dediler, ayıp. Ne yapıyorsunuz? Biz aileyiz zaten değil mi? Ve Tanrı diyor ki herkese aile gibi davranmalısınız. Şimdi mezmurlara geçersek, mezmurlarda birçok defa Tanrı merhametli bir Tanrı olarak betimlenir. Mesela mezmur 113'te, mezmur 113 şöyle der, var mı Tanrımız gibi Rab, yücelerde oturan, göklerde ve yeryüzünde onlara bakmak için eğilen. Düşkünü yerden kaldırır. Yoksulu çöplükten çıkarır. Soylularla, halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye. Kısır kadını evde oturtur. Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar. Rab'be övgüler sunun. Şimdi bu mezmurda Tanrı nasıl bir Tanrı olarak betimlenir? Diyor ki eğer birisi çöplükte bulursa, tamam mı? Ahmet çöplükte bulunuyor. Tamam mı? Hayatı çok berbat maalesef. Şimdi diyor ki sadece ona bağış vermeyeceğim. Ne yapacağım? Onu çöplükten çıkaracağım. Yani ona acıyarak onun durumunu tamamen değiştireceğim. Öyle bir Tanrıyım. Öyle bir Tanrı. Merhametli abi. Çok haklısın. Eski Çinli bir atasözü var. Belki duymuşsunuzdur. Adama bir balık verirsen, o adam bir gün için balık yer. Balık ister misin abiciğim? Adama balık tutmayı öğretirsen, o adam bütün hayatı boyunca balık yer. Ve Tanrı diyor ki, yani ona sadece bir balık vermeyeceğim, onu çöplükten çıkaracağım, onun hayatını tamamen değiştireceğim. Onun sadece onun utancını örtmeyeceğim, onun utancını yok edeceğim ve onura dönüştüreceğim. Öyle bir Tanrı. Şimdi mezmurlardan sonra peygamberlere bakarsak, peygamberler de adalet ve merhamet için seslerini yükseltirler. İlk önce Amos peygambere bakacağız. Now, hayal edelim ki Amos peygamber kilisemize gelecek. Tamam mı? Kaldır onu. Tamam. Okumasınlar. Süper. Şimdi Amos abi eyvallah. Onu davet ettik kiliseye ve geliyor. Süper, hamdolsun. Neler kırmızı halılar sereriz bak caddesinde var ya. Neler temizlikler yapıyoruz, neler çaylar hazırlıyoruz, neler mangalar yakıyoruz. Çünkü Amos peygamber gelecek, vaaz verecek burada, tamam mı? En süper müzisyenlerimiz çağırıyoruz, hazırız. Amos abi geliyor, mikrofonu alıyor, vaaz verecek. Uf, ne diyecekmiş acaba? Rab şöyle diyor. İğreniyor, tiksiniyorum bayramlarınızdan, hoşlanmıyorum dinsel toplantılarınızdan. Yakmalık ve tahıl sunularınızı bana sunsanız bile kabul etmeyeceğim. Besli hayvanlarınızdan sunacağınız esenlik sunularına dönüp bakmayacağım. Uzak tutun benden ezgilerinizin gürültüsünü, çenklerinizin sesini dinlemeyeceğim. Bunun yerine adalet su gibi, doğruluk ırmak gibi sürekli aksın. Ne diyor halkına? Ne diyor burada? İyilik sever olan Tanrı'ya göre şayet fakirlere bakmazsak, yoksullara yardım etmezsek, adalet için mücadele etmezsek, boşu boşuna ilahi söylüyoruz. Dua ediyoruz. Hedefi tamamen ıskalıyoruz. Çünkü söz konusu Tanrı'nın iyilikseverliğini dünyaya yansıtmak, göstermek. Tanrı olduğu gibi dünyaya göstermek. Bizim görevimiz o. Ve Tanrı merhametli. Biz de merhametli olalım. Ya da Yeşaya peygambere bakarsak, o oruç tutma konusunda bir iki yumuşak söz de ekledi. Yeşaya için hazır mıyız? Şimdi ne diyor? Orucunuz kavgayla, çekişmeyle, şiddetli yumruklaşmayla bitiyor. Bugünkü gibi oruç tutmakla sesinizi yükselere duyuramazsınız. İstediğim oruç bu mu sanıyorsunuz? İnsanın isteklerini denetlemesi gereken gün böyle mi olmalı? Kamış gibi baş eğip çul ve kul üzerine mi oturmalı? Siz buna mı oruç Rabbi hoşnut eden gün diyorsunuz? Benim istediğim oruç haksız yere, zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak, her türlü boyunduruğu kırmak değil mi? Yiyeceğinizi aç olana paylaşmak değil mi? Barınaksız yoksulları evinize alır, çıplak gördüğünüzü giydirir, yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezsiniz. Işığınız tan gibi ağaracak, çabucak şifa bulacaksınız. Doğruluğunuz önünüzden gidecek, Rabbin yüceliği arşınız olacak. Şimdi Tevrat'ta, mezmurlarda, peygamberlerde tanıklık tutarlıdır. Tanrı şefkatli, yoksullara bakıyor. Ve görevimiz onlara yardım etmektir. Ama şimdi bana soracaksınız, ama Andy, bu bütün dinlere ortak bir değer, değil mi? Yani Hristiyanlığın özelliği nedir o zaman? Yani bütün dinlere bakarsan, her dinde böyle bir farz, böyle bir sevap var. Yoksullara bakmak, değil mi? O zaman yani neden bir kilisedeyiz? Bizim özelliğimiz nedir acaba? Peki her din bu konuda kendimizi suçlu hissettirir, değil mi? Şimdi kendinizi suçlu hissediyor musunuz? bugün 100 lira bile bir dilenciye verirsem, yarın yine de kendimi suçlu hissedeceğim. Çünkü dilenciler var çok İstanbul'da. Öyle mi olmalı acaba? Yani suçlu hissetmek Tanrı'nın amacı o muydu? Aslında eski antlaşmatı yasının fonksiyonu şudur. Bizi kötü hissettirmek. Yasanın fonksiyonu odur. Bizi suçlu, kötü hissettirmek. Diyelim ki şu aslında bir köpek. Hayal edebilir misiniz? Benim tatlı köpeğim. Şimdi sen köpeksin, tamam mı? Tamam. Köpeğim. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Köpeğim. Hazır mısın?
Evet, hazırım.
Uçacaksın. Nasıl hissedecek peki? Üzecek değil mi? Çünkü uçamaz. Ya da diyelim ki burada bir adam var, yürüyemez, felçli. Ona diyorum ki yürüyeceksin. Nasıl hissedecek? Kötü hissedecek. Çünkü yürüyemez. Değil mi? Aynen öyle. Tanrı'nın yasa eski antlaşmada günahkar insanlara diyor ki mükemmel olacaksınız. İmkansız. Sen mükemmel olabilir misin acıbıcığım? Bütün fakirlere bakabilir misin? Olmaz. İmkansız. Yasa ne yapıyor? Bizi kötü hissettiriyor. Tanrı'nın yasa ne yapıyor? Tanrı'nın nasıl bir Tanrı olduğunu göstermek, standartlarını ne denli yüksek olduklarını açıklamak, kendi çabamızla onu hoşnut etmek ne kadar imkansız olduğunu, toplumumuzun onun standartlarından ne kadar yoksun kaldığını, insan oğullarının durumu ne kadar vahim olduğunu ve bir kurtarıcıya ne kadar muhtaç olduğumuzu ispatlamaktadır. Yasanın fonksiyonu odur. Bizi kurtarıcıya doğru itmek. Bizi kurtarıcıya doğru itmek. Çünkü günahkarız. Bunun yerine getiremeyiz. İmkansız bizim için. Üzeceğiz köpeğim gibi. Çünkü uçamaz. Pavlos'a göre yaşam sağlayabilen bir yasa verilseydi elbette insanlar yasayla aklanırdı. Fakat yasa bize yaşam sağlayamaz. İçlerimizi değiştiremez. Bize yardım edemez. Bizi aklayamaz. Bizi paklayamaz. Yasa sadece bizi üzer. Onun fonksiyonu odur. Bu yüzden kurtarıcı geldi. Bu yüzden İsa Mesih geldi. Bizi kurtarmak için, bizi değiştirmek için, bize yaşam vermek için. Bu yüzden İsa Mesih kusursuz bir hayat sürdükten sonra çarmıhta öldü ve ölümden dirildi ki onun mükemmel yaşamı bize aktarılsın. Sanki biz onu yaşadık gibi. Sanki ben o mükemmel yaşam sürdüğüm gibi. Tanrı öyle sayıyor. İsa Mesih'e bakalım o zaman. İsa Mesih geldiğinde ne dedi? Beni görmüş olan babamı görmüş olur diye ilan etti. Yani ben size görünmez olan Tanrı'yı gösteriyorum, bedenleştiriyorum. İsa nasıl yaşadı? Fakir bölgelerde dolaşıp şifa ve umut dağıttı. İsa burada olsaydı gerçekten Van'a giderdi. Yardım ederdi. İsa böyle birisiydi değil mi? Kalabalıkları acıdı. Ve öğretti. Nasıl öğretti? Babanız merhametli olduğu gibi siz de merhametli olun. Öğretişlerinde de zenginlere uyarıda bulundu. Şimdi İsa'nın anlattığı hikayelerden birine bakacağız. Çünkü hikayeleri çok seviyoruz bu kilisede. İsa şöyle bir hikaye anlattı. Zengin bir adam vardır. Şimdi zengin birisi lazım bana. Zengin misin? Gel bakalım. Zengin adamımız olacaksın. Bunu giyeceksin. Eyvallah. Diyor ki mor ince keten giysiler giydi. Tamam mı? O zaman morum yok. Mora yakın değil mi? Tamam. Ve aslında ince keten giysiler giydi. İsa burada ne diyordu? Sadece mor giysiler değil ama iç çamaşırı onlar da kaliteliydi. Onlar da Marks & Spencer'den gelmiş galiba. O zaman sen bunu da giyeceksin. Merak etme, temiz. Olur. Şimdi zengin adamımız. Neden mor giydi? Çünkü herkes bilecekti ki bu adam çok zenginmiş. O günlerde mor giyersin. Bugünkü, bilmiyorum yani Mercedes kullanıyorum gibi. Tamam mı? Herkes görsün ki zenginim. Tamam mı? O şekilde dolaşıyordu köyde. Dolaş bakalım. Ve bolluk içinde her gün eğlenirdi. Demek, ne demek? Demek ki şişmandı. Şimdi, her tarafı yara içinde olan Lazar adında yoksul bir adam. Ona da ihtiyacımız var. Kim yoksul adamımız olacak? Gel bakalım abiciğim. Her tarafı yara içinde. Bu adam mor giyiyor, bu adam hastalık giyiyor. Tamam mı? Hastaymış. Lazar adında yoksul bir adam bu zenginin kapısının önünde bırakılırdı. Nasıl oldu? Arkadaşları her gün onu getirip şu adamın kapıda bıraktılar. O zaman sen burada oturacaksın. Zenginin sofrasından düşen kırıntılarla karnını doyurmaya can atardı. Can at bakalım. Bir yandan da köpekler gelip onun yaralarını yaladı. Evet, köpeğim var zaten. Vuf vuf. Gel bakalım. Köpekler de geldiler. Onun arkadaşları oldular. Bir gün yoksul adam öldü. Ya daha dramatik olsun abiciğim. İşte. Melekler onu alıp İbrahim'in yanına götürdüler. Meleklerimiz var mı? Gel melek. Tamam, onu al. İbrahim'in yanına götür. İbrahim zaten orada oturuyor. Sonra zengin adam da öldü ve gömüldü. Bu adam gömülmedi çünkü zengin değildi. Bu adam gömüldü. Tamam mı? Sen de... Ha? Gömül bakalım. İşte öyle. Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim'i ve onun yanında Lazar'ı gördü. Selamun aleyküm. Şimdi ey babamız İbrahim acı bana diye seslendi. Lazar'ı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum. İbrahim, oğlum dedi. Yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma. Şimdi ise o burada teselli ediliyor, sen de azap çekiyorsun. Teşekkürler, oturabilirsin. Onlar sen de kalsın istersen. bu hikayede İsa bize ne öğretiyor, ne öğretmek istiyor? Bir sürü şeyler aslında. Bu çok zengin bir hikaye. İlk önce yoksulun adını biliyoruz. Ama zengin adamın adı eksik. Yani bu Orta Doğu'daki bir kültür olduğu için adlar çok önemli. İsa ne yapıyor burada? Fakir adamı onurlandırıyor. Zengin adamı yani hiçe sayıyor. Yok sayıyormuş gibi, değil mi? Çünkü onun adı yok. Zaten herhangi bir zengin adam. Ve Lazar ne demek? Lazar Tanrı'nın yardım ettiği kişi demektir. Zengin adamın günahı nedir? Görmemezlikten gelme, aldırış etmeme, yardımda bulunmama. Aslında sonradan görüyoruz ki Lazar'ın adını biliyordu. Çünkü cehennemdeyken ne dedi? İbrahim, Lazar'ı gönder. Yani adamı tanıyor ama her gün ondan geçiyor, ona hiçbir şey vermedi. Yazıklar sana. Zengin adam ırkına ve tabakasına değer verirdi. Ama boşuna. Çünkü ne dedi? İbrahim. İbrahim'i çağırdı. Babamız İbrahim. Yani sen Yahudisin, ben de Yahudiyim. Belki bir torpilim olur burada. Değil mi? Aynı ırktan geldi. Ya bizdensin. İbrahim abi. Babamız İbrahim. O şekilde çağırıyordu. Toprağım. Ama olmadı. Torpil olmadı. Ve hala Lazar alt tabakadan olduğu için onun görevi zenginlere hizmet etmekte bulunmak diye düşündü. Değil mi? Lazar gelsin. Cennetten cehenneme gelsin bana hizmet etmek için. Yani bu adam hala zengin bir adam gibi düşünüyor. Büyük bir yanılgı aslında. Ve bu hikayede yanlış formüller görüyoruz. Zenginlik eşittir Tanrı'nın bereketi diye bir formül var. Evet, ama aslında bu hikayede o olmadığını görüyoruz. Çünkü bu adam zengindi ama kötüydü. Ve bazen düşünüyoruz ki fakirlik eşittir günah, Tanrı'nın cezası. O da doğru olmadığını görüyoruz. Onlar tamamen reddedilir bu hikayede. Bu hikayede zenginlerin sorumluluğunu görüyoruz. Yani onun arkadaşları her gün onu getirip bu adamın kapısında bıraktılar. Neden? Çünkü o kasabada ya da köyde bu adamın hastalıklarını iyileşmesini sağlayabilen bir tek adam oydu. Çünkü o zengin bir adamdı. Ama ona bakmadı. Yardım etmedi. Ve zenginlerin bir sorumluluk var. Değil mi? Her zaman öyle. Spider-Man filminde şöyle bir laf var. Büyük güçle beraber büyük sorumluluk gelir. Aslında aynen öyle. Büyük zenginlikle beraber büyük bir sorumluluk gelir. Ve bu bize meydan okuyor. Neden? Çünkü Türkiye'deki bütün kiliseler arasında biz Bagdat Caddesi'nde olduğumuz için belki Türkiye'nin en zengin bölgelerden biri bulunuyoruz. Bu ne demek? Demek ki bizim sorumluluğumuz büyük olacaktır. Spider-Man'a göre. İsa Mesih'e göre. İsa hikayeler anlatarak ne yapmaya çalışıyordu? Her zaman bulunduğu kültürün dünyaya görüşünü değiştirmeye çalışıyordu. Yani Tanrı bizden farklı bakıyor dünyaya. Biz zenginlere değer veriyoruz, yoksulları hiçe sayıyoruz. Ama İsa Mesih tam tersine bakıyor. Tam tersine bakıyor. Ve İsa sadece oradaki topluluğun davranışlarını değiştirmek istemedi. Yüreklerini de değiştirmek istedi. Dünya görüşlerini de değiştirmek istedi. Fakat aksi takdirde İsa hepimizin dünya nimetlerinden kendini çekmiş olmamızı istemedi. Yani dünyadan elimizi ağımızı çekmemizi istemedi. Hepimizin fakir, zahit mesela olmamızı istemedi. Değil mi? Git manastıraya git. Dünyayı reddet. Öyle bir şey yok İsa Mesih'in öğretişlerinde. Ne dedi? Verin ve size verilecektir. İyice bastırılmış, siliklenmiş ve taşmış dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. İsa eldekiyle yetindi ama düğünlere, partilere gitti. Bazı kişiler onu obur ve ayaşlıkla suçladılar bile. Zengin kadınlardan destek aldı. Bir seferinde bir kadın çok pahalı bir parfüm getirip İsa'nın başına döktü. Ve öğrenciler bunu görünce kızdılar. Neden? Çünkü bu yağ pahalıya satılabilir, parası yoksullara verebilirdi. Söylenenleri fark eden İsa öğrencilerine ne dedi? Kadını neden üzüyorsunuz? Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Peki İsa bizden ne istiyor o zaman? Yani bir yandan yoksullara görmemezlikten gelmek büyük bir günah. Ama diğer yandan İsa bizim bağnaz, katı, yobaz olmamızı istemiyor. Hayda. Gel de bu işin içinden çık bakalım. Cevap nedir? İsa şunu dedi. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Tapınma zamanımızda Mark bir ayet okudu Daniel peygamberinden İsa'nın egemenliği hakkında, değil mi? Ve aslında İsa'nın egemenliği için bekliyoruz. Yani o kral ve bütün dünyayı yönetecek ve her şey onun takdirin altında kalacak ve artık insafsızlık, adaletsizlik ortadan kalkacak. Fakirlik ortadan kalkacak. Yoksullar olmayacak Tanrı'nın egemenliğinde. Onun için bekliyoruz, özlüyoruz. Ve müjde şu ki ancak yeniden doğduğun zaman Tanrı'nın egemenliğini görebilirsin. Ancak yeniden doğan bir halk arasında Tanrı'nın istediği eşitlik ve adalet yerine gelebilir. Yeni doğuşun sağladığı adalet ve umudu ne Marksizm ne de kapitalizm ne de herhangi bir izm sağlayabilir. Neden? Çünkü yeniden doğduğunda Tanrı hayatına bir şey eker. Yakup elçi şöyle dedi. İçinize ekilmiş, canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçak gönüllükle kabul edin. İçinize ekilmiş, canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçak gönüllükle kabul edin. Ne demek istedi burada? Şunu demek istedi. Yeniden doğduğun zaman Tanrı senin hayatına bir şey ekti, koydu. Ne koydu? Kendi sözü. Yakup'a göre. Kendi diri sözü. Ve o söz içine bir tohum gibi gittikçe yüzeye çıkacak. Meyvesini verecek. Ve sen Tanrı gibi olacaksın gittikçe. Tanrı gibi olacaksın gittikçe. Çünkü Petrus ne diyor? Onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olasınız. Ne oldu bize? Yeniden doğduğumuz zaman Tanrı'nın öz yapıya ortak olduk. Nasıl yani? Yeniden doğduğun zaman yeni bir baban var. Evlat ediliyorsun. Yeni baban Tanrı ve onun DNA'sına sahip oluyorsun. Onun öz yapısına sahip oluyorsun yeniden doğduğun zaman. Ve babamıza benzemeye başlıyoruz. Ve gittikçe daha da benzeyeceğiz. Mesela baban sarışınsa sen de sarışın muhtemelen olacaksın. Benim babam kel. Aynen öyle. Ve bizim babamız nasıl bir baba? İyiliksever. Merhametli. Ve o iyiliksever olduğu gibi biz de onun gibi olacağız. Hem yeni yapımızdan dolayı hem de onu sevdiğimiz için onun gibi olmak istiyoruz. Benim çocuklarım benim gibi olmak istiyorlar. Neden? Bilmiyorum. Ama onu hoşnut etmek istiyoruz. Ama yasa altındayken olanaksız olduğu halde, çünkü imkansızdı bizim için yasa altındayken, artık lütuf altında Mesih sayesinde mümkün. İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Tamam mı? Yasa bizi mükemmel kılmak istedi. Ama imkansızdı. Çünkü isyankardık, günahkardık. Ama lütuf bize gelince bizi mükemmel kılmak istiyor ve yapabilir. Neden? Çünkü içimizden çalışıyor. Dışarıdan değil. Bizi suçlu hissettirerek değil. İçimizden babamızı seviyoruz. Ona benzemek istiyoruz. Ve ilk kiliseye baktığımız zaman iyilikseverlik konusunda acayip etkiliydiler. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor. Her şey ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor. Her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Elçiler Rabbisa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi. Aralarında yoksul olan yoktu. Hayal edebiliyor musunuz? Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar. Satıklarını bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre dağıtılırdı. Örneğin Kıbrıs doğumlu bir Levili olan ve elçilerin Barnaba yani cesaret verici diye adlandırıldıkları Yusuf sahip olduğu bir tarlayı sattı. Parasını getirip elçilerin buyruğuna verdi. Şimdi herkes her şeyi satmadı. Çünkü sonradan bu kişinin evinde topladılar mesela. Yani bu kişinin bir evi yoksaydı o zaman herkes her şeyi satmadı. Fakat büyük bir cömertlik, bir eşitlik, bir bencilsizlik söz konusu. Çünkü herkes babalarına benzemeye başladılar. Onun ruhuyla doldular. Onun lütfuyla harekete geçtiler. Ve olay devam etti. Elçilerin 6. bölümünde dullara günlük bir yardım dağıtımı olduğunu görüyoruz. 11. bölümünde milletten sonra 46 yılındaki kıtlığın sonucu olarak Antakya'daki kilise yardım toplayıp Pavlos aracılığıyla Kudüs'e gönderdiler. Bizim için New Frontiers olarak yani yeni sınırlar diye adlandırılan hareketimiz olarak arada sırada durum kötüleşince mesela Kenya'daki kiliselerimize ya da Zimbabwe'daki kiliselerimize ya da Pakistan'daki kiliselerimize yardım göndererek katkıda bulunduk. Neden? Çünkü bir aileyiz. Bir aileyiz. Yani bir üye acı çekerse bütün vücut acı çekmiş olur. Elçiler için bu onların hizmetlerinin vazgeçilmez bir göreviydi. Pavlos birkaç yıl dolaşıp kiliseler kurduktan sonra diğer elçilerle görüştü. Onların onayını istedi. Galatyalıların ikinci bölümünde. Onların onayını aldıktan sonra ona dediler ki Tanrı seninle olduğu apaçık belli. Devam et. Yalnızca yoksulları anımsa dediler ona. Çünkü elçilik hizmetinde yoksullara yardım çok önemli bir parça. Elçi Yakup için ne dedi? Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz dindarlık, kişinin sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır. Yuhanna da şöyle dedi, dünya malını sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen kişide Tanrı'nın sevgisi olabilir mi? Diye sordu. Bütün tarih boyunca gerçek Hristiyanlığın olduğu yerde, yani samimi ve ikiyüzlü olmayan Hristiyanlıkta, iyilikseverlik her zaman mevcuttur. Neden? Çünkü kilisenin görevi nedir? Tanrı'yı olduğu gibi dünyaya yansıtmaktır, göstermektir, bedenleştirmektir. Böylelikle tarihçilere göre milattan sonra 250 yılında mesela Roma'daki kilise 1500 yoksul kişiye destek veriyordu, günlük destek. Ya da ertesi yüzyılda Roma İmparatoru Julius Hristiyanlar hakkında şikayet etti. Tamam mı? İmparator Hristiyanlar hakkında şikayet etti. Ne dedi? Bu dinsiz Hristiyanlar sadece kendilerini değil bizimkileri de destekliyorlar. Biz de yardımın eksik olduğunu herkes görebilir. Ve bir şeyimiz daha var. Ondan sonra Kutsal Ruh'u davet edeceğiz ve bizi harekete geçirecek. Kilise geleceğin çocuklarıdır. Biz aslında bu çağa ait değiliz. Biz geleceğe aitiz. Tamam mı? Biz aslında ilahi söylerken gelecek hakkında söylüyorduk değil mi? Yani Tanrı'nın egemenliği gelince İsa Mesih bir damat gibi gelip bizi bir gelin olarak alacak, evlenecek. O gün için hasret çekiyoruz. O gün için özlüyoruz, bekliyoruz. Çünkü adaletsizlik kalmayacak. Haksızlık kalmayacak. Fakirlik kalmayacak. O günde ve o gün için bekliyoruz. Ve biz aslında buraya ait değiliz. Bizim vatanımız göklerde. Yani bizim vatanımız Tanrı'nın ülkesinde. Onun için hasret çekiyoruz aslında. Hepimiz aslında bizim okuduğumuz parçada kimlerden söz verdi? Yabancılardan. Biz aslında hepimiz yabancıyız. Çünkü gurbetçiyiz. Çünkü aslında hepimiz garibiz. Buraya ait değiliz, oraya aitiz. Dullar ve öksüzler hakkında konuştu. Aslında hepimiz dullar gibi öksüz gibi is, değil mi? Çünkü kocamız İsa Mesih ve o aslında burada değil. O zaman biz dul gibiyiz. Ve babamız Tanrı ve onun yanına gitmek istiyoruz. O zaman hepimiz öksüz gibiyiz bir anlamda. Ve Yuhanna şöyle dedi, sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Büyük bir lütuf. Ama ne olacağımız henüz
bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Mesih de bu umuda sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. Ne için bekliyoruz? Mesih'i görmek için bekliyoruz. Ve aslında yeniden doğduğun zaman yeni bir DNA'sa sahip oldu. Ve babamıza benzemeye başladık. Ve o iş hayatlarımız boyunca devam edecek. Ve gittikçe ona daha da benzemeye başlıyoruz. O yüzden Mitch abi çok yaşlı olduğu için Tanrı'ya daha çok benziyor. Değil mi? Ve Mesih'i yüz yüze göreceğiz zaman, sadece o zaman ona ait herkes tamamen ona benzer hale gelecek. Ve mükemmel olacağız. Yasa bunu yapamadı bizim hayatlarımızda. Ama lütuf gelince, lütuf bunu yapabildi. Bize yaşam sundu. Bizi değiştirdi. Ve o zaman Tanrı'nın egemenliğini tamamen gelecek. Ve günah tamamen ortadan kalkacak. Ve adaletsizlik tamamen ortadan kalkacak. Ve hepimiz tamamen mükemmel olacağız. Onun için ben hasret çekiyorum. Ve babamıza benzeyeceğiz. Ve sevgimiz tam ve etkin olacaktır. Kilise geleceğin çocuklarıdır. Geleceğe aitiz. Kesin gelecek olan mükemmeliyeti gözlerimizin önünde tutarak, elimize geleni yaparak, dua ederek geleceği şimdiki zamanda belirginleştiririz. Peki o zaman bize gelince, yaşam kilisesi olarak nasıl yoksullara yardım edeceğiz? Nasıl merhametli olan babamızı dünyaya göstereceğiz? Çünkü bizim görevimiz o. Dünya, İstanbul Tanrı'yı göremez. Onu tanımıyorlar. Nasıl tanıyacaklar, nasıl görecekler? Bize bakarak Tanrı'nın nasıl bir Tanrı olduğunu görecekler. Bizim görevimiz o. Ve Kutsal Ruh bize yardımcı oluyor bu konuda. Çünkü Tanrı merhametli, İsa Mesih merhametli ve Kutsal Ruh merhametli. Ve bize armağanlar getirerek, merhamet etme armağanlar, bizim kalplarımızı yumuşatarak, bizim gözlerimizi dünyanın ihtiyaçlarına açarak, bizi değiştirerek, bizi babamızın benzer hale getirerek bizi kullanacak. Değil mi? O zaman biz dua edeceğiz.